Ayrım 17.
Ağızlarının suları aka aka bekliyorlar, dört ayak sürünmesini, yalvarmasını, sümüğünü çeke çeke ağlamasını. Alevler, sessiz çığlıklar, koşuşmalar, susturulmuş bir büyük gürültüyle ayaklarının ucuna devrilen iri bir kalas. Yanık et kokusu, yanık kıl kokusu. Derisi büzülmüş avuçlarına bakıyor, ağzını açıp kapatıyor, hava ciğerlerine girmiyor, sesi çıkmıyor. Benim suçum yok demek istiyor. Ben bir şey yapmadım. Bana vurma ana diye bağırmak istiyor. Sonra sesleri hapseden avuç açılıyor birden. Önce rüzgarın uğultusu erişiyor kulaklarına ve beyninin odacıklarını dolduran vınlama duyuluyor. Zincirlerini şaklata şaklata bir kamyon geçiyor yanı başından. Daha sonra ayrım sayamadığı başka sesler. Kendi sesi yabancılaşmış. Erkekliğini yitirmiş. Ürkerek açıyor gözlerini. Her yer kıpkırmızı. Sokaklar, evler, tüm alan, elektrik direkleri, kaldırımların kenarına park etmiş arabalar, kömür toplayan çocuk, bulutlar, gökyüzü kıpkırmızı. Ağaçların dalları kıpkırmızı bir karla yüklü. Yanı başında elinden kayıp düşen plastik torbadan fırlayan şişe kıpkırmızı bir süt kusuyor. Gözlerini kapatıp açıyor. Kırmızılık silinmiyor. Elini güçlükle gözlerine götürüyor. Sıcak ve kıpkırmızı bir kan dolduruyor parmaklarının arasını. Kan yavaş yavaş akıyor. Yüzünden çenesine, boynuna, gömleğine, paltosuna yayılıyor. Sonra karların üstünde küçük bir gölcük oluşuyor. Tutmayan parmaklarıyla cebinden mendilini çıkarmaya çalışıyor. Bir türlü kavrayamıyor. Burada durmaması gerek. Soğuk ve gözlerinden, burnundan boşalan kan onu ölüme götürüyor. Kalkmalı, direnmeli. Kapı hemen oracıkta. Neden isteğine uymuyor gövdesi? Sanki çöktüğü yerde kök salmış bütün organları. Ya da bir balçık tarlasına saplanıp kalmış kıpkırmızı. Neden sonra fark ediyor az önceki kadının sokağın köşesinde durup onu seyrettiğini? Gazeteciyle eczacı kalfasının, Murat arabanın direksiyonundaki adamla giriş katında oturan kızın baktığını. Birisi elinden tutsa, kalkmasına yardım etse, neden kimse gelmiyor? Neden onu bırakıyorlar orta yerde? Ciğerlerine kurşun yemiş bir yarı ölü değil o. Neden bakışlarında korku ve tiksinti var? Yoksa gerçekten mi vuruldu? Derin bir soluk almak istiyor, soğuk hava ciğerlerine girip çıkıyor. Gözlerinin önündeki gölgeler yavaş yavaş belirginleşiyor. Bir gölge, iki gölge, üç gölge, kıpkırmızı. Bir el omuzundan tutmuş sarsıyor. Recai Bey, Recai Bey ne oldu size? Tanıyor bu sesi. Başını sesin geldiği yöne çevirmek istiyor, çeviremiyor. Adını yineleyen ses şimdi daha açık, daha tanıdık bir tını kazanmış. Kulaklarının uğultusu da hafiflemiş gibi. Dudakları yapış yapış. Sonra ağzın içindeki tuzlu kan tadını tanıyor ve yeniden korkmaya başlıyor. Kolundan tutmuş durmadan sarsıyor onu kız. Düştünüz mü, hasta mısınız? Gözlerinin aralığından onu görmeye çabalıyor. Kıpkırmızı bir yüz, giysileri, elleri, karşısında duran üç gölge kıpkırmızı. Saçları, yüzleri, sarkık bıyıkları kırmızı. Kırmızılı giysili, kırmızılı bıyıklı adam başını sallıyor. En iyisi hastaneye götürmeli. Kıpkırmızı elleriyle kızın ayaklarına sarılmak istiyor. Bir şeyim yok benim, hastaneye gitmek istemiyorum, evime götürün beni demek istiyor. Kız kırmızı bıyıklı adama sesleniyor. Şu sokağın içinde bir özel hastane var, haber verir misin? Üç kırmızı adam aynı anda uzaklaşıyor. Ve uzaklaşırken birbirlerine yaklaşıyor. Az ötede duran kırmızı renkli bir Murat arabanın önünde birleşiyor. Bir tek adam oluyorlar. Gazete satıcısı ile eczacı kalfası dükkanlarından çıkarak yaklaşıyor. Ne olmuş diyor kalfa. Bilmiyorum diyor kız. Durumu pek iyi görünmüyor. Beni niye aldattın demek istiyor Recai Bey. Hani kimsem yok demiştin demek istiyor. Dudaklarını kımıldatamıyor. Beyninde düşünceler, imgenimler, karma karışık. Burnundan boşalan kan burun deliklerini tıkamış. O yüzden ağzından ve güçlükle soluk alıp verebiliyor. Ağzın içinde hep o canlılığını yitirmiş kanın ekşi tadı ve bozuk et kokusu. Gazete satıcısı, adamı burada bırakmasak diyor. Yardım edin de eczaneye kadar taşıyalım. Kız, nesi var diyor. Ağzı çarpılmış gibi, bakın. Gazeteci, anlamam der gibi omuzunu silkiyor. Sonra eczacı kafası ile birlikte iki koluna girerek Recai Bey'i yerden kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Recai Bey'in gövdesi o kadar ağır ki bu işi bir türlü başaramıyorlar. Kız da arkadan desteklemeye çalışıyor. Gövde biraz doğrulur gibi oluyor, yalpalıyor, ellerinden kurtuluyor ve bir külçe gibi sırt üstü devriliyor karların üstüne. Ne yapacağız şimdi diyor kız. Burada böyle bırakamayız. Ender de nerede kaldı? Recai Bey'in gözlerindeki bütün pırıltı gitmiş. Yattığı yerde elektrik direğinin tepesine diktiği bakışları tümüyle anlamsız. Kız Recai Bey'in üstüne eğiliyor. Ne olur biraz gayret edin, burada yatamazsınız. Kuyu gibi boş ve karanlık gözlerle bakıyor Recai Bey. Kız biraz daha eğiliyor üstüne ve yanaklarını tokatlamaya başlıyor. Recai Bey, Recai Bey, beni tanımıyor musunuz? Bir an, çok kısa bir süre, belki ancak birkaç saniye, bir ışık belirir gibi oluyor Recai Bey'in gözlerinde ve bu kısacık aydınlık sırasında Recai Bey üzerine eğilmiş olan bu yüzü seçiyor. Seçtiğini sanıyor. Bu yüz Binnur'un yüzüdür. Git, defol, orospu. Köpüklenen ağzından anlamsız sesler çıkıyor. Kız ne söylediğini duymak için daha çok eğiliyor üstüne ama ne söylediğini çıkaramıyor. Beni öldüreceksin diye hıçkırıyor Binnur. Kendisini yatağında bir o yana bir bu yana fırlatıyor. Bromürümü ver, yalvarırım diyor kesik kesik. Gözleri iri iri açılmış, sabahlığının önünü yırtmış, sütyeninin bağlarını koparmış. Kah be orospu, sen orospudan da betersin diye bağırıyor Recai Bey. Binnur son bir gayretle doğruluyor, ellerini uzatıyor. Pis domuz, beni öldüreceksin ama seni de asacaklar. Recai Bey'in sağ eli havaya kalkıyor ve olanca hızıyla yanağına iniyor Binnur'un. Binnur yırtıcı bir çığlık atarak yatağa düşüyor, çırpınıyor, yüzü morarıyor. Belki saatlerce sürüyor çırpınışı, sonra katı bir kıpırdısızlık. Recai Bey'in bakışlarındaki ışık sönüyor. 5 dakika sonra özel hastanenin ambulansı geldiği zaman Recai Bey dili ağzının dışına taşmış, saralılar gibi ağzından köpükler saçarak, sol elini durmadan ağzına götürmeye çalışarak debeleniyordu karların üstünde. Doktor, sarkık bıyıklı delikanlı, ambulansın şoförü ve eczacı kalfası ağır gövdeyi biraz da sürükleyerek güçlükle götürdüler ambulansın yanına ve yine güçlükle içine yerleştirdiler. Kız, nesi var acaba diye sordu doktora. Şu anda bir şey söyleyemem, bir beyin kanaması olabilir. Kurtulur mu dersiniz? Bilmiyorum. Kurtulsa bile konuşma merkezi harap olmuşa benziyor. Haber verilecek kimsesi var mı bildiğiniz? Üzüntüyle başını sallıyor kız. Bilmiyorum. Bizim üst katta oturuyor. Bir yerde memur. Yönetici bilir herhalde. Bir yandan da küçücük mendiliyle Recai Bey'in dudaklarını silmeye çalışıyor. Ambulans uzaklaştıktan sonra sarkık bıyıklı delikanlı kızın yanına yaklaşıyor. Hadi hadi, olur böyle şeyler. Yaşadığı kadar yaşamış. Yoksa tanıyor muydun? Kız az önce Recai Bey'in köpüklü dudaklarını sildiği mendilini farkında olmadan birkaç damla yaş beliren gözlerine götürüyor. Bilmiyorum diyor. Birkaç ay önce taşındı bizim apartmana. Tek başına oturuyordu. O kadar iyi yürekli bir insandı ki. Tamam diyor sarkık bıyıklı delikanlı. Geç kalıyoruz. Üzme artık tatlı canını. Murat arabanın kapısını açıyor. Kız eteklerini toplayarak biniyor. Eczacı kalfası eczanesine, gazete satıcısı da dükkanına dönüyor. Araba buzlar üstünde kayarak uzaklaşıyor. Kitabın sonu. Böcek, Erhan Bener, 5. kaset 1. yüz. Ben o kadar alçak bir adam mıyım? Değildi, kuşkusuz değildi. Elleri titremişti, evet. Sesi de bir tuhaf çıkmıştı ama onun sandığı gibi değildi. Yemin edebilirdi buna. Belki, biraz. Şöylece gelip geçen bir düşünce. Neden olmasındı? Onu ortada bırakmak istememişti. Elinden ne gelirdi ki başka? O yaşta dul bir kadın, tek başına. Yine aklı karışıyor. Neydi düşündüğü tam olarak? Bir daha onu hiç görmedi. Sonra öbür kız. Şehriye çorbası pişirmiş. Bir de kızarmış tavuk budu koymuş yanına. Ne diye? Onun da aklından aynı şeyler geçmiş olabilir mi? Başka erkek mi kalmadı? Niye zahmet ettiniz? Zahmet olacak bir şey yapmadım ki. Kimsesizliğin ne olduğunu bilirim. Siz de benim gibi yalnız bir insansınız. O mu demişti bunu? Yoksa öteki mi? Yoksa kendisi mi söylemişti bunu? Karıştırıyor. Siz de benim gibi yalnız bir insansınız. Yalnızlıktan söz edilmişti. Ne zaman? Ona prizden de söz etmiş miydi? Bozuk priz, televizyonun priziydi. Prizi sıkıştırmaya çalışmış, becerememişti. En iyisi yarın yeni bir priz alın. Vidaları yalama olmuş, tutmuyor. Ben gelir takarım demişti. Kapının önündeydiler. Bir daha gelmenize gerek yok. Ben taktırırım demişti kadın. Yo, prizden değil, hamam böceğinden söz etmişti kıza çorbayı getirdiği zaman. Biliyor musunuz, bu sabah banyoda bir hamam böceği buldum. Dikkat edin, bu namussuzlar evi bir sararlarsa zor temizlersiniz. Ben evin her yanını ilaçladım, antiroçla. Siz de bakın, bütün apartman bunlarla savaşmazsa başa çıkamayız. Sizin evde de var mı? Kızın şaşkın şaşkın baktığını anımsıyor. Bilmem, hiç gözüme çarpmadı. Olsun, yine de dikkatli davranmalı. Hepsi bu kadar. Sonra da çıkıp gitmişti kız. Başka hiçbir şey konuşmamışlardı. Bir de gitmeden önce ekmek getirmedim ama bilmem ekmeğiniz var mıydı diye sormuştu. Ekmek yoktu. Yalan söylemişti. Ekmeğim var, teşekkür ederim demişti. Gülmeye başladı birden. Bu beklenmedik iyimserliğin nedenini anlamamış mıydı sanki? Kimsesizliğin ne olduğunu bilirmiş. Sözü nereye getirmek istediği besbelli. Yani ikimiz de yalnızız demek istiyor. Benim kimim kimsem yok, senin de kimin kimsen yok. Al beni yanına, birbirimize bakalım. Nasıl olsa senin gibi adamdan zarar gelmez. Yok canım. Bıraksa bütün yaşam öyküsünü anlatacaktı kuşkusuz. Bin türlü zorlukla, yoksullukla geçmiştir çocukluğu. Anası o daha çok küçükken ölmüştür. Hep babasından söz ettiğine göre. Yaşlı bir babaya bakmıştır yıllar boyunca. Babasından söz eden o muydu? O terlik, o koltuk. Hay Allah. Düşünmeye çalıştı. Başı öyle bir ağrıyor ki düşündükçe her şeyi daha çok karıştırıyor birbirini. Yaşlı babası olan ötekiydi. O koltuk öteki evdeydi. Yine de bu kızın da yaşlı bir babası vardır. Kuşkusuz yeni ölmüştür. Belki de yatalaktı, kim bilir. Bu yüzden evlenememiştir bu yaşa kadar. Daha 25 yaşında ancak var ama bu zamanda evlenmek kolay mı? Şimdiki gençler hele hiç düşünmüyorlar evlenmeyi. Bunca kız ortalıkta dolaşırken, istedikleri gibi yatıp kalkabilirken neden evlensinler? Peki ama Recai Bey'den ne bekliyor bu kız? Kendisinden bunca yaşlı, çirkin, yakışıklı olmadığını biliyordu. Üstelik dikili ağacı bile olmayan bu adamdan babası yerine koysa, yani ne demek babası yerine koymak? Ya Binnur, o ne bekliyordu? Her kız Binnur gibi değildir kuşkusuz. Binnur iblisin ta kendisiydi. Kimse başa çıkamazdı onunla. Ne sersemlikti benim yaptığım. O sabah erkenden evden çıktığında Binnur oturma odasındaki sedirin üstüne yattığı yatakta kıvrılmış uyuyordu henüz. Ne diye bırakmıştı, ne diye? Hadi kızım, burası otel değil, kalk git evine dememişti. Demesi gerekirdi. Bir parça aklı olsa öyle derdi. Başından atardı, kurtulurdu. Dememişti işte. Acımış mıydı? Gülünç bir sözcüktü acımak. Kimseye acımazdı Recai Bey. Zalim de değildi. Kimse onu zalimlikle suçlayamaz. Yalnız görevini yaptı o. En iyi bir biçimde yapmaya çalıştı. Kendisince en iyi olduğunu sandığı biçimde yaptı. Sonra bu yaşına kadar kimse acımış mıydı ona? Bir elinden tutan olmuş muydu? Ne babası, ne anası, ne dayısı, ne öğretmenleri, ne üstleri, ne arkadaşları. Ne olduysa, ne yaptıysa kendisinindi. Kendi gücüne güvenmiş, Yalnız kendi dayanısıyla çıkmıştı işin içinden. Kimseye yaslanmamıştı. Güç bir savaşın vermişti. Ana sevgisi görmemişti. Hiçbir kadın ona sevgiyle yaklaşmamıştı. Çünkü kadınların hepsi pisti. Hepsinin ruhlarında orospuluk vardı. Kim daha çok verirse ona yanaşırlardı. Recai Bey hiçbir zaman en fazla veren olmamıştı, olamazdı. Suç onun muydu? Kocasını aldatmayan tek bir kadın göstersinler. Kaşıyla, gözüyle zina etmeyen bir tek kadın. Budalaydı erkekler, hepsi. Kandırdık derlerdi, tavladık derlerdi. Öte yandan nasıl soyulduklarını, nasıl sömürüldüklerini fark etmezlerdi bile. Kötü kötü bakmıştı kadın yüzüne. Elini çekmişti. Ama o sözü söyleyen Recai Bey değil de daha çok verebilen her türlü biri olsaydı yine öyle bakar mıydı, çeker miydi ellerini öyle? Hayır, acımamıştı ona Recai Bey. Ne diye acısındı yani? Belli bir nedeni yoktu o sabah onu evde bırakıp gidişinin. İşine geç kalıyordu, kızı uyandırmaya kalksa, giyinmesini beklese daha da geç kalacaktı. Sonra belki kızın yine sersemce şeyler söyleyebileceğini de düşünmüştür. O işe gittikten sonra çekip gideceğini ummuştur. Böylece sessiz sedasız kurtulacağım sanmıştır beladan. Çünkü içi öyle pek de rahat değildi o sabah uyandığında. Kızın söyledikleri aklına gelmiş ve ürkmüştür. Gerçekten de onunla yatabileceğini düşünmüş olabilir o gece. Bu tür kızların hepsi birer küçük orospudur. Üstelik kimsesiz sayılır, arayanı soranı olmayan biri. Çirkindi. Bütün çirkinliğine karşın bir tuhaf çekiciliği olan bir kız. Bu çekiciliğin ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı ya. Bir gün önce istemiş olsa o kızı da ötekilerle birlikte yollayabilirdi savcılığa. Göndermemişti. Onunla yatmayı düşünmüştü. Salt çirkin olduğu için düşünmüştü. Onun kadar çirkin, sıska, sevimsiz bir kızda kadınsılığın olmayacağını hesaplamıştır. Bunda da yanılmadığını çok sonra anlamıştı ya. Kadınlığı olmayan bir kadınla yatmak, bir kadınla yatmak demek değildir diye düşünmüştür. Onun oğlancı olduğunu sanan pezevenk de işte bundan dolayı yanılmıştır. Çünkü o oğlanların kadından farkları olmadığını bilir Recai Bey. Her şeyleriyle, iğrenç, yapış yapış orospu. Önden olmuş, arkadan olmuş, ne değiştirir? Yine de o akşam eve döndüğünde kızı evde bulacağını sanmıyordu. Bütün gün aklına bile gelmemişti. Ya da aklına geldiyse bile çekip gitmiş olacağını düşünmüştü. Eline geçen fırsattan yararlanmadığı için belli belirsiz hayıflanmış bile olabilir o kadar. Oysa döndüğünde kız evdeydi. Akşamki kılığındaydı. Saçını bile taramamıştı. Mutfakta yiyecek bir şeyler bulup tıkınmış. Kirlettiği tabak çanağı bile yıkamamış. Belli ki bütün gün yatağından dışarı pek çıkmamıştı. Ne arıyorsun burada? Demişti Recai Bey öfkeyle. Han mı burası? Ne bekliyorsun? Niye gitmedin evine? Yol param yoktu. Yalan söyleme. Cüzdanın da 50 lira vardı, gördüm. Nereye gidebilirim ki? Eve gitsem babam beni içeri almaz. Geceyi burada geçirdiğimi söylesem inanmaz. Hadi bakalım. Vakit iyice geç olmadan tasını tarağını topla. Hiç beni ırgalamaz bunlar. Akşam söylediklerim için kızıyorsun bana değil mi? Ne dediğini duymadım bile. Hadi bakalım. Bana kimse senin gibi iyi davranmadı bugüne kadar. Sen de öteki erkekler gibisindir sandım. Onların hepsinin akılları fikirleri şeylerinde. Sen iyi bir adamsın. İyi olmasan beni karakoldan bırakmazdın. İyi bir adam mıydı o? Onun söylediği gibi iyi bir adam olmadığını anlamamış mıydı Binnur? Bal gibi anlamıştı. Yine de kovamamıştı işte onu o gecede. Üstelik kolları sıvamış, yemek hazırlamış, yemekte kız babasından, analığından söz edecek olmuştu, susturmuştu Recai Bey. Bu tür öykülere karnı toktu. Yemeğini yiyip zıbarsındı. Ertesi sabah da erkenden çıkıp gitsindi. Ertesi sabah işe giderken Binnur yine uyuyordu. Pis, bakımsız, tüysüz, hırsız bir sokak kedisinden farkı yoktu. Ağzı açık uyuyordu. Sapsarıydı dişleri ve bir tuhaf soluk alıyordu. Boğazlanıyormuş gibi sesler çıkıyordu gırtlağında. O zaman henüz astımlı olduğunu bilmiyordu onun. Masanın üstüne para bırakmıştı evden çıkarken. Akşam döndüğünde Binnur yine evdeydi. Bu kez oturma odasında sedirde değil, Recai Bey'in odasında onun yatağında yatıyordu. Yatağa girerken o pis blue jean pantolonunu bile çıkarmamıştı. Sabah bıraktığı parayla hazır bir takım yiyecekler almış olduğu anlaşılıyordu. Bir şişe de şarap. Şarabın yarısından fazlasını içmişti. Ortalık yine darmadağınıktı. Mutfakta bütün bulaşıklar duruyordu, yemek artıkları da. İlk kez o akşam o kızla aralarında zıtlıklardan doğan, zıtlıkların yaklaştırdığı bir benzeşme olabileceğini düşünmüştü Recai Bey. Çünkü birbirlerine benzemeyenlerin daha iyi anlaştıklarını duymuştu. Belki de 40 yılda bir göz attığı gazetelerden birinde okumuştu. Öyle bir benzerlik işte. Tam olarak ne demek istediğini kendisi de bilmiyordu. Bu yüzden de yine belki ilk kez bilinçli olarak onunla yatabileceğini geçirdi aklından. Bütün pisliğine, çirkinliğine, çirkefliğine karşı. Onunla yatarken kendi kendine doyuma ulaşmasından daha değişik bir şey yapmış olmayacaktı. O türlü bu doyuma varmak iğrenç bir şeydi ama karşı koymak elinde değildi. Dahası Binnur bilinçli olmasa bile onun yaşamı boyunca değişmez kurallar olarak benimsediği bir takım ilkelere, davranışlara açıkça meydan okuyordu ve bu ilk kez şaşkınlığa uğratıyordu Recai Bey'i. Yüzsüz, aşağılık, asalak yaratığın biriydi. Gizlemeye çalışmıyordu üstelik kendisini ve bu haliyle dayanılmaz bir çekiciliği vardı. Bütün öteki kadınlardan farklı yanı buradaydı. Onlar da en az Binnur kadar aşağılık, asalak yaratıklardı ama onlar bin türlü numaraya çevirirler, kendilerini en yüksek fiyata satmak için giyinirler, süslenirler, sevgiden söz ederler, aldatırlardı. Binnur oralı bile değildi. Çekici bulunup bulunamayacağına aldırış etmiyordu. Kendisini satıyorsa bile mosturalığa gerek görmüyordu. Ben buyum diyordu. Beni soymana gerek yok. Bütün kokuşmuşluğumla ortadayım. Alırsan alırsın, almazsan almazsın. Aldatmaca yok bende. Keşke sandığı gibi aldatmacası olmasaydı. Artık her sabah evden çıkarken biraz para bırakıyordu ona. Akşam geldiğinde onu yine ilk günkü gibi saçı başı dağınık, bir şişe şarabı bitirmiş, Blue Jean ile yatağın içine bağdaş kurmuş roman okurken buluyordu. Hoş geldin demeye bile gereksinme duymuyordu kız. O da ceketini askıya astıktan sonra mutfağa giriyor, önce bulaşıkları yıkıyor, sonra yemek hazırlıyordu. Sofraya birlikte oturuyorlardı, fazla bir şey yemiyordu Binnur ama gündüz içtiğinden başka akşam yemeğinde de bir küçük şarabı bitiriyor ve durmadan sigara içiyordu. Bu yemekler boyunca hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Bu birlikteliğin böyle ne kadar süreceğini ikisi de merak etmiyor gibiydi. Recai Bey arada bir şeyler sormak istiyor. Binnur genellikle duymazdan geliyor ya da kaçamak yanıtlarla yetiniyordu. İlk gün öğrendikleri dışında pek bir şey biliyor sayılmazdı onun hakkında. Babası sitelerde marangozdu, ay yaşın tekiydi. Binnur'dan belliydi bu. Anası yoktu, ölmüş olup olmadığını söylememişti. Belki de bir başka herife kaçmıştı. Bir ağabeyisi vardı, Almanya'ya gitmişti kaçak, para mara gönderdiği yoktu. Haber bile alamıyorlardı. Babası hiç ilgilenmiyordu oğluyla. Binnur da oralı değildi. Üreyil'de bir gecekonduda oturuyorlardı. Babası bir kadınla yaşıyordu, nikahsız tabii. Kadın Binnur'dan 3-5 yaş ancak büyüktü, çocuğu olmuyordu. Binnur'u başından atmak için elinden geleni yapıyordu. Ortaokulu bitirmişti Binnur. İyi de okuyordu ama babası liseye yollamamıştı onu. Akşam kız sanat okuluna yazılmıştı geçen yıl. Arada sırada gidiyordu. Bir şey öğrettikleri yoktu zaten. Pasosu vardı. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Bir sürede bir adamın yanında çalışmıştı. Sekreterdim demişti ama buna inanmamıştı Recai Bey. Doğru söyle demişti. Yani kullanmadı mı seni adam? Çok kızmıştı Binnur şaşılacak bir yırtıklıkla. Beni düzecek adam daha anasının karnından doğmadı demişti. İstediğin doktora götür baktır. İstersen kendin bak. Sonra pişman olursan karışmam. Umutlanmaya da kalkma. Ben kendime el sürdürtmem.